Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Emma ba'd. Erkam Radyomuzun çok kıymetli dinleyenleri, hepinize hayırlı cumalar diliyor. Sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı arz ederek başlamak istiyorum. Değerli dinleyenler, araya başka konular girse bile bundan evvel 3 hafta evlilik öncesi nelere dikkat etmeliyiz ki mutlu bir yuvaya sahip olabilelim? Evlendikten sonra nelere dikkat etmeliyiz ki mutluluğumuz bozulmasın? Konularını işlemiştik. Mutlu Yuva konferansımızın ve Mutlu Yuva kitapçığımızın 3. bölümünün de yıkılmaya yüz tutan bir yuvayı nasıl kurtaracağız? İlla hemen boşanmaya mı gitmek lazım? Birer dilekçe, birer avukat temin edip birbirimizle çekişmek, birbirimizden ne koparabiliriz diye düşünmeye mi girmek lazım? Yoksa bu sıkıntılar birçok ailenin başına gelmiş. Birçokları da yuvalarını kurtarmışlar. Biz de yuvamızı kurtaramaz mıyız? Başka bir deyimle, neler yaparsak, nasıl yaparsak bu yuvayı kurtarırız. Bak bir de arada çocuklar var. Ayrılmak kolay. Yeniden o yuvayı bir araya getirmek zor. Ve çocukların ileride karşılaşacağı problemleri düşünmeden yapılan ayrılıklar sonunda 1000 pişmanlık meydana getirir ama elden bir şey gelmez. Tavşan yamaca geçmiş olur. İşte bugünkü sohbetimizde de yıkılmaya yüz tutmuş, boşanmaktan bahsedilen, artık devam edemeyiz, bu böyle gitmeyecek denilen noktadaki yuvaların kurtulma yolları, çareleri nelerdir? Bu 2x2=4 gibi sunulacak bir netice değil. Mevcut durumunuz ne olursa olsun şunları yaparsanız yuvanız kurtulur diye bir iddiamız yok. Ama itimat etmenizi istiyorum ki, tavsiyelerimizi yerine getiren nice aileler de yıkılmaktan kurtulmuş, sonra dönerek teşekkür etmişler. Çocuklar ana babanın ayrılmasından kurtulmuş ve mutlu sıcak bir yuvaya dönmüşlerdir. Öyleyse tavsiyelerimizi sıralamaya çalışalım. Bir kere dedik ki evliliğimiz sadece dünya hayatı için düşünülmemeli. Ebedi cennet arkadaşlığı yapmak üzere evlendiğimizi kabul edersek, dünyadaki sıkıntılar bize küçülür. Olsun, sınırlı bir hayatla dünyaya gelmişiz, kocamda bir kısım sıkıntılar var ama olsun, bunlar dünya ile bitecek, biz cennette beraber olacağız. Hanımımda bir kısım sıkıntılar var ama olsun ya, cehennem ateşinden daha da zor değil ya, katlanayım, cennette beraber oluruz diye düşününce dünyadaki problemler küçülecek ve yuvayı kurtarma yoluna gireceğiz. Bir hadisi kutsiyi zannediyorum aktarmıştım ama tekrarlayayım. Cenab-ı Allah hadisi kutsi'de buyuruyor ki, iki kişi ortak olsa, ortaklar birbirine ihanet etmediği sürece üçüncü ortakları ben olurum buyuruyor. Ortaklar birbirine gizli açık ihanet ettikleri an ben ortaklıktan çekilirim buyuruyor. Ortaklık deyince 3 kuruşluk sermaye ortaklığı, 1-2 metrekarelik dükkan ortaklığı olarak düşünmeyelim. Aile kurmak, evlenmek de en büyük ortaklıktır. Demek ki taraflar birbirine yanlış düşünmeye başlarsa Allah ortaklıktan çekilir. Ya biz bir yanlışa girdik. Sözlerimiz birbirimize ters gelmeye başladı. Gel tekrar sadakata, iyi huyluluğa, peki efendim, hay hay efendim demeye dönelim. Allah da bize ortak olsun. Yuvamızın ortağı Allah olursa biz mutluluktan uçarız. Mutluluk hanemize dolar taşar. Her şeyimiz Rabbimize göre olur diye yuvayı kurtarmaya çalışacağız. Efendim, yuvalar konusunda benim yuvama bir şey olmaz demek büyük bir tehlikedir. Maalesef Daha önceleri 3-5 seneyi geçince canım bunlar artık ömür boyu giderler, birbirlerine alıştılar diyor idik ve rahatlıyorduk. Şimdi 30 sene, 35 sene, 40 senelik yuvaların bile yıkıldığını görüp şaşıyoruz, taaccüp ediyoruz. Bazen evlat meselesinden, bazen emeklilikten sonra nereye ikamet edeceğiz meselesinden, bazen torunların meselesinden, bazen evlat veya torunların evlenmeleri, boşanmaları vesaire yüzünden, bazen beklenmedik iflaslar yüzünden, bazen beklenmedik hastalıklar yüzünden 30-40 senelik, 50 senelik yuvaların bile yıkıldığını, boyları kadar evlatları, torunları olan insanların birbirinden boşandıklarını görüyoruz. Bunun için kimse kendi hanesini, evini, yuvasını garantide görmesin. Ben de dikkati elden bırakmayayım, yuvama sahip çıkayım. Yoksa benim de yuvam yıkılabilir ihtimalini gözden uzak tutmasın. Efendim, iyi geçinenleri örnek almalıyız. Ya biz bu gidişle devam edemeyeceğiz, eyvah efendim. Başka çare yok, iş duvara tosladı. Boş. Peki, Ahmet Bey ile Fatma Hanım geçindiler. Amcamızın oğlu hanımıyla geçindi. Dayımızın kızı beyiyle geçindi. Ya onlar niye başarıyor da biz niye başaramayalım? Bizim neyimiz var da biz birbirimize düştük? Başkasından neyimiz eksik? Üzülerek görüyorum ki bazen nimetlerin yokluğundan değil, çokluğundan dolayı taraflar birbirlerine giriyorlar. Vay senin araban şu marka, benim arabam niye bu marka? Ya hiç arabası olmayanları düşünsek olmaz mı? Marka yarışmasına mı gireceğiz? Sen beni hiçe saydın, sen beni adam yerine koymadın, öyleyse boşanacağım. Niye? Aynı markayı veya aynı modeli almadın diye. Bütün bunlar şeytan yuvasıdır, şeytan vesvesesidir. Bu gibi şeyler gündeme gelmişse, ya falancalar bak ne güzel anlaştılar. Biz niye anlaşamayalım? Bizim en büyük örneğimiz de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimizin hayatını inceleyelim. Kendisinin hanımlarına, hanımlarının da kendisine davranışlarını ibret nazarıyla izleyelim. Tenkit nazarıyla değil. Efendim çoğu zaman hanımefendiler diyor ki hocam bir anlatır mısın kocalarımıza, peygamberimiz hanımlarına nasıl davranırdı? Ben diyorum ki ben onu anlatayım ama bir de size peygamberimizin hanımları efendimize nasıl davranırdı onu da size anlatmam lazım. İki taraflıdır. Boşanmalar gerçekleşmişse mutlaka iki tarafta da hata vardır. Tek taraflı olmaz. Bir, iki, o yuvada mutlaka bir haram vardır. Haramsız yuva yıkılmaz. Bakın bir şey söylüyorum. Herhangi bir yuvaya bir haram girerse o yuva mutlaka yıkılır demiyorum. Çünkü bazen alkol olduğu halde devam eden yuvaların olduğunu görüyoruz. Ölçü kaçmamak üzere haram olan, ölçü derken bütün bütçeyi sıfırlamamak üzere devam edebilen kumarlarla beraber yuva devam edebiliyor. İnşallah onların da sıfırlanmasını bekleriz. Ama bir şey söylüyorum. Bir yuvaya bir haram girerse o yuva mutlaka yıkılır demiyorum. 1000 tane yıkılmış yuva dosyası getirin. İçinde 1 tane haram olmadığı halde yıkılmış dosya göremezsiniz. Ben bunda iddialıyım. İddiamın iyi anlaşılması için de tekrarlıyorum. Bir yuvaya bir haram girerse o yuva hemen yıkılır demiyorum. Ancak 1000 tane yıkılmış yuva dosyası getirin. İçlerinde haram olmadan yıkılan bir tek yuva göremezsiniz. Buradaki haram, bazen içki, bazen kumar, bazen zina, bazen başka şeyler olduğu gibi kibir, gurur, cimrilik, israf gibi haramlar da olabilir. Bunun için haramlar varsa yuvamızda, bizde de geçimsizlik meydana gelmiş, boşanmaktan bahseder hale gelmiş isek, ya şu haramlara bir son verelim de yuvamız rahata kavuşsun. Bu bombalar, bu mayınlar patlıyor, bizim huzurumuzu bozuyor. Onun için biz şunları bir temizleyelim diye haramları temizlemek, tarafsızca düşünerek, bunlar bizim dünyamıza, yuvamıza yakışmayan şeyler. Yanıldık, yaptık, bunları terk edelim. Açıklık, saçıklığı terk edelim. Plajı terk edelim. Yazlıktaki yanlış davranışlarımızı terk edelim. Başkasına hava atmayı terk edelim. Bizim yuvamız kurtulsun diye haramların terkiyle yuva kurtarmanın yolunu aramak lazım. Haramlar deyince söylemiş olsam da tekrarlayacağım. Haramlar niye huzuru yok eder? Haramlar tıpkı dizel motora benzin koymuş gibi, benzinle çalışan otomobile mazot yüklemiş gibi motora zarar verir. Fabrikanın uygun gördüğü yakıt neyse onu koymadıkça o motoru sağlıklı çalıştıramazsınız. Dedim ki buzdolabı çamaşır makinesinin yanında kullanma tarifnamesi konulmuş. O kullanma tarifnamesinin dışına çıkarsanız o makinayı bozarsınız. Tekrar sağlıklı hale dönmenizin çaresi de kullanma tarifnamesine yeniden dönmenizdir. Efendim biz daha akıllıyız, fabrikada kim oluyor demeye kalkar da kafamıza göre uygulamaya kalkarsak bozarız. Cenab-ı Allah da insan denilen makinayı yaratmış, belli bir süre yaşamak ve imtihan olmak üzere dünyaya göndermiş, yanına da bir kullanma tarifnamesi koymuş. O kullanma tarifnamesiyle beraber sadece onunla yetinmemiş, bu kullanma tarifnamesinin nasıl uygulanacağını anlatmak için bir de görevli göndermiş, peygamber göndermiş. O da nasıl tatbik edileceğini bize anlatmış. Peki, biz bu uygulama tarifnamesinin dışına çıkar, Peygamber aleyhissalatü vesselamın uygulamasını hiçe sayar, peygamberi veya sünnet-i seniyeyi devre dışı bırakmaya kalkarsak mutlu olmamız mümkün olur mu? Huzurlu olmamız mümkün olur mu? Bizim evdeki saadet devam eder mi? Elbette etmez. Tıpkı bomba, mayın yerleştirilmiş arazi gibi bir gün o haramlar patlar ve bizim evdeki huzuru alır götürür. Kul hakkı, müşteri kandırarak kazanılan para yuva yıkar. Konunun komşunun ızına namusuna yan gözle bakmak yuva yıkar. Bunun için kullanma tarifnamesine dikkat etmek, Allah ve Resulünün koyduğu ölçülere riayet etmek mecburiyetindeyiz. Efendim neler koymuş biz bilmiyoruz. Biliyoruz, bunu hiç şey yapmayalım. Cenab-ı Allah o kullanma tarifnamesinde demiş ki günde 5 kere huzuruma geleceksiniz. İyi de işte efendim işler var, güçler var, biz üçünü yapsak da ikisini yap. Olmaz. Cenab-ı Allah senede 1 ay oruç tutacaksınız demiş. Ben ancak o 1 hafta tutabiliyorum. Olmaz. Sıhhatin müsaitse tutacaksın kardeşim, bunun başka çaresi yok. Hatta söyleyeyim, geçici hastalığın varsa, bu sene tutamıyorsan, ileride iyileşince tutamadığın oruçları kaza edeceksin. Sadece fidyesini vererek de kurtulamazsın. Helal kazancının 1/40 veya işte zekat kuralları gereğince, toprak geliri ise ayrı, hayvanlarla ilgili ise ayrı, bunun teferruatını daha başka programlarda verdik biz. Vereceksin, başka çare yok. Vermek, kıyamıyorum, veremiyorum. O zaman yuvanda sıkıntı çekersin arkadaş. Hiç kusura bakma. Haramın binasını kimse yapabilmiş değil. Haramdan kimse mutlu olabilmiş değil. Bunu aklımıza koyalım, nefsimizin başına balyoz olarak vuralım dedikten sonra aynı Allah-u Teala o kullanma tarifnamesinde alkol içilmeyecek demiş. Kumar oynanmayacak demiş. Adam öldürülmeyecek demiş. Gıybet edilmeyecek demiş. Yalan söylenmeyecek demiş. Komşu rahatsız edilmeyecek. İnsanlara faydalı olanlara ben mükafat vereceğim diye vaat etmiş. Yani insanoğlunu yeniden Allah'ın koyduğu kullanma tarifnamesine döndürmedikçe, Resulünün tatbikine uygun bir kullanma tarifnamesine döndürmedikçe mutlu etmemiz mümkün değil. Madem mutluluğu bozulmuşsa, yuva yıkılır hale gelmişse tekrar o hale döndürmeliyiz ki o yuvayı kurtaralım. Efendim, tehlike çanları çalan yuvaları kurtarmanın çarelerinden birisi de müzakere etmek. Yani birbirimize ters gelmeye başladık. Sözlerimiz birbirimize dokunmaya başladı. Gel hatun, oturup bir müzakere edelim. Gel beyim, oturup bir müzakere edelim. Ya biz niye birbirimizi yanlış anlıyoruz? Ben şöyle diyorum, sen şöyle çekiyorsun. Sen böyle diyorsun, ben böyle çekiyorum. Çocuklar hakkındaki ikiniz de anasıyız, babasıyız. Ama tekliflerimiz birbirimize ters geliyor diye oturup müzakere etmeye karar vermemiz lazım. Amiyane bilinen tabirle problemleri halının altına süpürerek halledemeyiz. Efendim, bir hacı efendi bana demişti ki, hocam oğlumuz biraz ölçüsüz hareket ediyor. Bir zemin hazırlasak da sen şuna bazı şeyleri anlatsan, tavsiye etsen, efendim vaaz etsen, nasihat etsen deyince, hacı anne, yani o çocuğun anası müdahale etti. Dedi ki, bizim çocuğumuzun ne yaramazlığı var ki, hoca efendi ne anlatacak, ne gerek var dedi. Hacı efendi dedi ki, hatun, sen onun anasıysan ben de babasıyım. Sen faydasını düşünüyorsun da ben zararını mı düşünüyorum? Ben bir kısım davranışlarını yanlış bulduğum için hoca efendi nasihat etsin belki düzelir diyorum. Sen nasihat etmesin gerek yok deyince ne kazanacağız dedi. Bunun için müzakerede ve karşılıklı sözleri doğru anlamaya çalışmakta yuvayı kurtarmak açısından büyük fayda var dedikten sonra, müzakereler zıtlaşarak yapılmamalı. Gel oturalım da ben sana söylediklerine pişman edeceğim, ben senin haksızlığını bak ispat edeyim de gör şeklinde olmamalı. Hattasını söyleyeyim. Mümkünse benim bu sohbeti dinledikten sonra bir sehpanın üzerine bir beyaz A4 kağıdına 6 yazın, sehpanın üzerine koyun. Bir kişi sehpanın bir başına, öbür kişi de öbür başına otursun. İkisine sorun bakalım bu rakam kaçtır diye. Birisi 6, birisi 9 diyecek. Yemin etse yalan söylemiş olmaz çünkü biri 6, biri 9 görüyor. Ne zaman bunun anlaşması mümkün olacak? Yan yana gelip de 6 mı 9 mu görmeye karar verdikleri anda problem hallolacak. Ama zıt yönlerden müzakere akşamlara kadar, sabahlara kadar devam etse insanlara bir şey kazandırmayacaktır. Müzakere önemlidir ama zıtlaşarak değil, anlaşmaya çalışarak, karşıdakini anlayarak, empati dediğimiz kendini karşıdakinin yerine koyarak müzakere. Kim yapacak bunu? Kadın da yapacak, erkek de yapacak. Tek taraflı değil. Kendinizi eşinizin yerine koyun, empati yapın, eşinizin doğru düşünebileceğini kabul edin deyince, daha çok Türkiye'de ey erkekler hanımlarınızın dediklerine değer verin, onların fikirlerini kabul edin demiş gibi anlaşılıyor. Bendeniz iki tarafa da hitap ederek diyorum ki, ey hanımlar, siz de kocalarınızın sözüne değer verin. Siz de onları anlamaya çalışın. Ey erkekler, siz de hanımlarınızı anlamaya çalışın, siz de onların istediklerine değer verin diye iki tarafa beraber söylüyorum. Efendim, evliliği kurtarmak için Cenab-ı Allah'ın bize bir tavsiyesi, tabir caizse emri ve tavsiyesi var. Ve in khiftum şikaka beynehima feb'atu hakemen min ehlihi ve hakemen min ehliha. İn yurida ıslahan yuvaffikillahu beynehuma. Sadakallahu l-Azim. Nisa suresi 35. ayet. Cenab-ı Allah buyuruyor ki, bir yuvanın yıkılmasından korkar hale gelmişseniz, artık boşanmaktan bahsediliyorsa, hemen boşanmaya teşebbüs etme yerine, erkek tarafından bir hakem, kadın tarafından da bir hakem davet edin. Dikkatinizi rica ediyorum. Eğer gelen bu iki hakem yuvayı düzeltmekte samimi ise, in yurida ıslahan, eğer düzeltmeyi istiyorlarsa, veya davet eden kadın ve erkek, karı ve koca, hakemleri çağırmaktan maksat birbirlerine karşı haklılık gözetmek, haklılığını ispat etmek değil de yuvayı ıslah etmek ise, yani çağıranlar da samimi, şu yuva düzelsin diye çağırıyorsa, gelenler de samimi, şu yuvayı kurtaralım diye geliyorlarsa, yuvaffikillahu beynehuma, Allah onların arasında o ikisini muvaffak kılacaktır. Aç parantez, hakemleri başarılı kılıp yuvayı kurtaracaklar, eşleri başarılı kılıp yuvalarını kurtarmalarına sebep olacaklardır. Şeklinde Allah garantili bir çözüm ve kurtarma yolu vaat ediliyor. Erkek tarafından bir hakem, kadın tarafından bir hakem. Konu açıldığında bendeniz tembih etmek mecburiyeti hissediyorum ki, şayet bir gün bize de böyle bir hakemlik teklif edilirse, gelen hakemler avukat gibi gelmeyecek. Ha ben kızın akrabasıyım, öyleyse onu şöyle savunayım. Ben de oğul tarafının akrabasıyım, oğlan tarafını şöyle savunayım, kocayı böyle savunayım. Karşı tarafın haksızlığını ispat edelim diye gelirse, fayda yerine zarar verir. Erkek tarafından gelen, mümkün mertebe hanım tarafını savunsun. Hanım tarafından gelen, mümkün mertebe erkek tarafını savunsun. Hakemlik yapmaya gelsinler, avukatlık yapmaya gelmesinler. Allah-u Teala mutlaka onlara bir kolaylık verecektir buyuruluyor. Efendim, yuvayı kurtarmak için hemen psikologlara, psikiyatristlere gidiliyor. Biz gidilmesin demiyoruz. Ancak sadece psikoloğa danışmakla kalınmasın diyoruz. Bir de bir hoca efendiye işin maneviyatını masanın üstüne serecek, dünya hayatıyla beraber ahiret hayatını da gündeme alacak, göz önüne alacak, bütün programları hem dünya hem ahiret hayatının üzerine bina edecek bir hoca efendiye de müracaat edilsin. Onun da fikri alınsın. Ayetler, hadisler devreye girsin. Sadece efendim Allah-u Teala boşanmayı sevmez, sakın boşanmayın. Yeryüzünde iki Müslüman boşanırsa gökte arş-ı âlâ titrer. Evet, hadisler bunlar başımızın üstünde. Bunları söyleyerek değil, beraberinde tarafları ikna edecek şekilde ve birbirlerine vazife yükleyerek sen şöyle yap, sen de şöyle yap diyecek bir hoca efendiye de mutlaka müracaat edilmesi lazım. Maalesef-i şedid, tecrübemiz şunu gösteriyor ki, memleketimizdeki bir kısım psikolog kardeşlerimiz, bu iki tarafın ölçüsüne, maddi manevi ölçülere riayet ediyorlar, biz de onlardan seviniyoruz. Ama seküler eğitim almış, hiçbir dini eğitimi olmayan psikolog kardeşlerimiz, İşin sadece maddiyatında duruyor ve eşleri de birbirlerine karşı, senin eşine karşı şu hakkın var, sen şuna mecbur değilsin, buna mecbur değilsin diye bir nevi kışkırtıyor. Hele hele bizi yurt dışından dinleyen kardeşlerimiz varsa ki vardır, bir Alman psikolog bir Müslüman yuvayı nasıl kurtaracak kardeşim? Bir Hristiyan, bir Yahudi psikolog bizim derdimize nasıl deva olacak? İnandığımıza inanmıyor, kabul ettiğimizi kabul etmiyor. Bizim inançlarımız onun yanında hiçbir önemi yok. Mutlaka inançlı olan, işin maneviyatını da hesaba katan psikologlar seçilmeli ve mutlaka sonunda da bir hocaya danışılmalıdır. Efendim, bunu da yaptık da netice alamadık. Peki, dini ve resmi nikahlarınız dursun. Boşanmaya hemen gitmeyin. Sizi fiilen bir ayıralım. Boşanmak neymiş? Yaşayarak bir görün. Boşandığınız zaman ne olacak? Ayrı ev tutalım. Tutalım şimdiden. Eşyaları da bölüşeceğiz. Bölüşelim şimdiden. Çocuklar kimin yanında kalacak? Ya anlaşacağız ya da mahkeme bu kararı verecek. Biz şimdilik anlaşarak çocukların birinin yanına veya bir kızımız şurada, oğlumuz şurada duracak diyelim. Ayrılığın ne olduğunu yaşayarak bir görelim. Çocuklar burnumuzda bir tütsün. Sabah kalkınca eş olmadığının boşluğu bir yaşansın. Akşam evde eş olmayınca ne kadar sessizlik olduğunu, evin bereketinin gittiğini, huzurunun kaçtığını her iki eş de yaşayarak görsünler. Dini ve resmi nikah durursa sevgili dinleyenler, %65 aile tekrar yuvasına dönüyormuş. Ama dini resmi nikahlar koparıldıktan sonra işte yaşadıkları bir kısım sıkıntılardan ders alarak yeniden yuvaya dönme oranı çok düşük. Çünkü nikahlar da olmayınca gel de evlenelim. Tekrar gün alalım, resmi nikah kıyalım, tekrar hoca efendi bulalım, dini nikahımızı kıyalım demeyi taraflar kendine yediremiyorlar. Ama dini ve resmi nikah durursa sadece bir telefon veya aradaki bir dostun ya yanıldık kardeşim bak evlerde tutuldu şu yolda ama bu yolun çıkmaz bir yol olduğu anlaşıldı. Gel burada tekrar birleşelim denilmesi çok kolay oluyor ve karşının da kabulü mümkün oluyor. İslam'daki sünnet-i seniyeye uygun boşanmanın üç safhada oluşunun hikmetlerinden de biri de budur diye düşünüyorum. Bir talak boşanıp üç temizlik müddeti ayrılık olacak. Bir talak daha boşanarak üç temizlik müddeti ayrı kalınacak. Ha, eşsizlik neymiş? Yuvasızlık neymiş? Akşam efendime söyleyeyim şakalaşarak yemek yemeden mahrum kalmak neymiş? Yaşayarak görecekler. Üç tane üç ay veya iki tane üç ay altı ay eder. Altı ayda birçok eşin aklı başına gelir. İslam'da ayrılığın birdenbire bir kalemde olmamasının hikmetlerinden biri de bu olduğu için bendeniz diyorum ki boşanmaya geçmeden evvel fiili ayrılık tatbik edelim. Sizi birbirinizden ayıralım. Bakalım ayrılığın, boşanmanın ne olduğunu bir görün. Maalesef bazı gençler boşanmayı hürriyete kavuşmak, özgürlük olarak kabul etmeye başlamışlar. Bu bir cinayettir, bu bir felakettir. Boşandım artık özgürüm diyor. Ya evlilik esaret mi ki boşanmak özgürlük olsun? Bazıları da ya herkes boşandı da ben niye boşanamayayım? Herkes boşanmayı başardı da ben niye başaramayayım diye. Hatta boşanmayı başarımı zanneden gençlerin olduğunu, genç derken 18-20 yaşında değil, 30-35 yaşındaki insanların olduğunu üzülerek görüyorum. Gönder babasının evine, sanki basit bir olaymış gibi. Vur kıçına tekmeyi gitsin. Senin maaşın var, ekonomik bağımsızlığın var. Koca karnını ne çekiyorsun? Sen onu boşa, o seni boşamıyorsa. Bunlar sorumsuz söylenmiş sözlerdir. Ve çiziyorum altını, dost sözü de değildir. Ya ne kaygediyorsun? Bak belediyenin mor çatısı var, mavi kapısı var. Hiçbir devlet veya belediye müessesesi bir insanın kendi yuvasının vereceği mutluluğu vermesine imkan yoktur. Oralar geriden ilk etapta huzurlu yuva, mavi çatı, mor kapı gibi gelir ama varıp da bir ay kalınınca ne kadar dikenli, ne kadar ızdıraplı, ne kadar çekilmez yerler olduğu görülecektir. Görülecek ama dönmek kolay olmayacaktır. Sonra boşandıktan sonra bilhassa hanımlar bütün şüpheli gözlerin kendi üzerlerinde dolaştığını görecekler. Eve biraz geç gelse bu kadın nereden geliyor? Bir iki komşuya fazla gitse bu kadın bu komşuya niye fazla gidiyor? Kocası da yok bunun buralarda ne işi var gibi. Birçok şüpheli sizin masumane, sizin hiçbir kötü niyet olmadan yaptığınız birçok işlerin kötüye yorumlandığını göreceksiniz. Onun için ben boşanma durumunda olanlara diyorum ki, boşanmamayı tercih edin, boşanmayı tehir edin, hiç olmazsa erteleyin. Çünkü boşandıktan sonra neleri yaşayacağınızı tahmin etmeniz, bilmeniz şöyle dursun, tahmin etmeniz bile mümkün değildir diyorum. Ha şüphesiz her şey bitti, fiili ayrılık da oldu, olmuyor, olmuyor, olmuyor, olmuyor, haramlar devam ediyor. Elbette boşanmak da caizdir. Ancak Efendimiz buyurdu ki Allah'ın hiç sevmediği helal boşanmaktır. İki Müslüman birbirinden boşansa gökte arş-ı âlâ titrer. Maalesef boşanma oranları gittikçe arttıkça demek ki gökteki arş-ı âlânın da titremesi artıyor. Biz yerin titremelerine dikkat ediyoruz, depremlere dikkat çekiyoruz da göklerin titremesine sebep olursak ahiretteki durumumuz ne olur? Bunu da bir gözden geçirmemiz lazım. Diyor, hepinize ve yavrularınıza mutlu yuvalar niyaz ediyorum. Yuvasında sıkıntı çekenlerin yuvalarının ıslah olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Cehennem şubesi haline gelmiş yuvalar varsa nefsimizin üstüne basarak, özür dileyerek, kendi hatalarımızı düzelterek yuvamızı cennet şubesine dönüştürmenin yollarını arayalım. Biz ararsak Cenab-ı Allah da lütfedecektir. İsteyene çalışana verecektir. Kişi neye çalışırsa ben onu nasip ederim buyuruyor. Ve böylece nice tehlikedeki yuvaları da kurtarmış olacağız diyor. Hepinize tekrar hayırlı cumalar dileyerek sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı arz ediyorum. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun.